19. ayrım. Dinlenmeye, aklını toplamaya ve ilerleme kaydetmeye ihtiyacı vardı. İlk kez reçetesini alıp kendisini rahatlatacak bir ilaç karışımı yazmayı düşündü. Odaklanması gerektiğini biliyordu ama bu gitgide zorlaşıyordu sanki. Haplardan nefret ederdi ama sadece bu defaya mahsus gerekli olabileceklerini düşünmeye başladı. Moral yükselticilerden diye düşündü. Biraz dinlenmesine yardımcı olacak bir uyku hapı. Ardından belki de sabahları konsantre olmasını sağlayacak ve Rumpelstiltskin'in verdiği tarihe kadar onu rahat ettirecek bazı amfetaminler. Ricky masasında duran ilaçlar hakkında yazılmış Doktorlar İçin Başucu Kaynağı adlı kitabı nadiren kullanıyordu. Sipariş edeceği her şeyin iki blok ötedeki nöbetçi eczaneden evine teslim edileceğini düşünerek o tarafa yöneldi. Dışarı çıkmayı bile riske atması gerekmeyecekti. Sandalyesinde oturmuş rehberdeki bilgileri hızla gözden geçirdi. Neye ihtiyacı olduğunu belirlemek fazla vaktini almadı, reçetesini eline alıp eczaneyi aradı. Kağıttaki numaraları hayatında ilk kez okuyordu. 3 farklı ilaç ismi. "Hastanın adı ne?" diye sordu eczacı. "Bunları kendime istiyorum," dedi Ricky. Eczacı tereddüt etti. "Bunlar karıştırılması pek iyi olmayan ilaçlar Doktor Starks," dedi eczacı. "Dozaj ve bileşimleri konusunda dikkatli olmalısınız." "Endişeniz için teşekkür ederim. Dikkatli olacağım. Aşırı dozun ölümcül olabileceğini bilmenizi isterim." "Bunun farkındayım," dedi Ricky. "Ama her şeyin fazlası sizi öldürebilir." Eczacı bunu bir espri olarak algıladı ve güldü. "Tahminimce öyle ama bazı şeylerle en azından yüzümüzde bir gülümsemeyle gidebiliriz. Teslimatçım bunlarla bir saat içinde size ulaşır. Bunları hesabınıza yazmamı ister misiniz? Kullanmayalı uzun bir süre oldu." Ricky bir süre düşündü ve ardından "Evet, aynen öyle," dedi. Ricky içinde aniden bir sancı hissetti. Sanki adam kasıtsız olarak soruların en masumuyla kalbini kesmişti. Ricky hesabını en son ölüm döşeğinde yatan karısının sancılarını bastırmasına yardım edecek morfini almak üzere kullandığını biliyordu. Bu 3 yıl önceydi. Bu anıyı hafızasından silmeye çalıştı, hem de ayağının altında ezerek. Derin bir nefes aldı ve şöyle dedi. "Teslimatçının kapı zili tam olarak şu şekilde çalmasını istiyorum lütfen. 3 kısa, 3 uzun, 3 kısa zil şeklinde. Bu sayede onun olduğunu anlar ve kapıyı açarım." Eczacı sormadan önce bir an düşündü. "Bu SOS için Morse şifresi değil mi?" "Doğru," diye cevap verdi Ricky. Telefonu kapattı ve sertçe geriye yaslandı. Zihnine karısının ölmeden önceki son görüntüleri doldurmuştu. Bu onun için fazla acı vericiydi. Bu nedenle dönüp gözlerini masaya doğru indirdi. Rumpelstiltskin'in ona göndermiş olduğu akrabaların isimlerinin yazılı olduğu listenin göze çarpan bir şekilde not defterinin ortasına konmuş olduğunu fark etti. Ve onu oraya nasıl bıraktığını hatırlayamadı. Yavaşça uzandı ve sayfayı kendine doğru çekti. Aniden Virgil'in ona yemek masasının üzerinden uzattığı fotoğraflardaki gençlerin görüntüleri aklına doldu. Sayfada yazılı olan isimleri incelemeye koyuldu. Önünde asfalt üzerindeki ısının dalgalanması gibi duran harflerle yüzler arasında bağlantıyı kurmaya çalışıyordu. Bu bilinçle sert durmaya çalışıyordu. Bunun önemli olduğunu ve birinin habersiz bir şekilde hayati tehlikede olabileceğini biliyordu. Odaklanmaya çalışırken aşağı baktı. Karışıklık duygusu içini deldi geçti. Etrafına bakınmaya başladı. İçinde tedirgin edici bir his aniden kabarırken gözleri öne arkaya her yere ok gibi hızla bakıyordu. Ağzının kuruduğunu ve midesinin kusma hissiyle aniden bulanmaya başladığını hissetti. Masasından belgeleri, not defterini ve başka parçaları aldı, arıyordu. Ama aynı anda istediği şeyin yok olduğunun farkındaydı. Rumpelstiltskin'in ilk mektubu. Oyunun parametrelerini tanımlayan ve ilk ipucunu içeren mektubu masasından alınmıştı. Ricky'ye yapılan tehdidin fiziksel kanıtı yok olmuştu. Kalan her şeyin gerçek olduğunu hemen anladı. 13. Bölüm. Takvimden başka bir günü daha karaladı ve önündeki not defterine iki telefon numarası yazdı. İlk numara dedektif Riggins'e aitti. İkinci numara yıllardır kullanmadığı, halen kullanılıp kullanılmadığından emin olmadığı ama yine de aramaya karar verdiği bir numaraydı. Doktor William Slavis'e aitti. 25 yıl önce eğitim gördüğü psikanalistti. Ricky diplomasını alırken Ricky'nin kendi psikanalizini üstlenen doktordu. Tedavi uygulamak isteyen herkesin tedaviden geçmek zorunda olması psikanalizin merak uyandırıcı bir yönüdür. Bir kalp cerrahı eğitimin bir parçası olarak kendi göğsünü neşter bıçağına sunmaz ama bir psikanalist bunu yapar. İki telefon numarasının zıt kutuplarda yardım temsil ettiğini düşündü. Herhangi birinin yardım sağlayabileceğinden emin değildi. Ama Rumpelstiltskin'in yapmış olduğu her şeyi kendine saklama önerisine rağmen bunu daha fazla yapıp yapamayacağından şüpheliydi. Birisiyle konuşma ihtiyacı hissediyordu ama kiminle? Zor bir soruydu. Dedektif telefonu ikinci çalışında sadece soy ismini söyleyerek kabaca cevapladı. Riggins. Dedektif ben Doktor Starks. Hatırlarsanız geçen hafta bir hastamın ölümüyle ilgili görüşmüştük. Anlık bir duraksama oldu. Hatırlamakta güçlük çekme olarak tanımlanabilecek bir duraksama değil de daha çok şaşkınlığın yarattığı bir duraksamaydı. Elbette doktor. Geçen gün bulduğunuz mektubun kopyasını size göndermiştim. Bu her şeye netlik kazandırır diye düşünmüştüm. Sizi şimdi rahatsız eden ne? Sizinle Bay Zimmerman'ın ölümünü çevreleyen bazı koşullarla ilgili konuşabilir miyiz diye merak ediyordum. Ne tür koşullar doktor? Telefonda konuşmamayı tercih ediyorum. Dedektif eğleniyormuş gibi kısaca güldü. Bu kulağa aşırı duygusal geliyor doktor ama elbette buraya gelmek ister misiniz? Özel olarak konuşabileceğimiz bir yer olduğunu tahmin ediyorum. Tabii ki. Çeşitli şüphelilerden itiraf çıkardığımız küçük ve çirkin bir görüşme odamız var. Sizin muayenehanede yaptığınız şeye benziyor. Sadece biraz daha az uygar ve daha hızlı. Ricky köşede bir taksi çevirdi. Taksi onu yaklaşık 10 blok kuzeye götürüp Madison ve 96. caddenin köşesinde indirdi. Görebildiği ilk dükkana girdi. Bir kadın ayakkabı mağazası. Tam 90 saniye boyunca ayakkabıları incelemek ve aynı zamanda vitrin camından gizlice bakıp köşedeki ışıkların değişmesini bekliyordu. Işık değişir değişmez dükkandan çıktı. Caddenin karşısına geçti ve başka bir taksi çevirdi. Şoföre güneye doğru Grand Central istasyonuna gitmesini söyledi. Grand Central yazın günün ortasında çok fazla kalabalık değildi. Geniş iç kısımlarında banliyö trenlerine ve metro bağlantılarına dağılan, girişlerde gezinen, şarkı söyleyen ve mırıldanan evsizlerden kaçınan, istasyonu hayali ışıklarla dolduran büyük parlak reklamları görmezden gelen sabit bir insan akını. Ricky insan akınına katıldı. Ara istasyonlardan geçerek mümkün olduğunca az duraksamaya çalışıyordu. Burası insanların kararsızlıklarını göstermedikleri bir yerdi ve Ricky de kararlı, hepsini başka insanlardan korkuyormuş gibi görünen, duygusuz şehirli ifadesini takınan, böylece sadece kendine ait bir duygu adasında seyahat ediyormuş gibi gösteren, derinliğinde demir atan, sürüklenmeyen, akıntıya kapılmayan ama sabit bir şekilde belirli ve bilinen bir akıntıyla yüzen insanların geçidine katıldı. Öte yandan kendi içinde amaçsızdı. Ama amacı var gibi görünüyordu. İlk gelen ve batıya giden metro trenine bindi. Bir durak bindi ardından trenden hızla fırladı. Boğucu yeraltı dünyasından yükselip şüphe uyandıran, aşırı sıcak havası olan yola çıktı ve tekrar görebildiği ilk taksiyi çevirdi. Taksinin güneye doğru olduğundan emin oldu ki orası gideceği yerin tam aksi yöndeydi. Taksi şoförünün bloğun etrafında dönmesini, bir yandan yoldan aşağıya inmesini, kamyonların arasından geçmesini istedi. Bu arada Ricky sürekli olarak arka camdan bakıyordu. Arkasından kimin geleceğini izliyordu. Rumpelstiltskin ya da Virgil'in veya Merlin'in ya da onun peşinde olan adam için çalışan herhangi birinin bu yolu fark edilmeden takip ederse hiçbir şansı olmayacağını düşündü. Ricky koltukta aşağıya doğru kayarak oturdu ve 96. cadde ve Broadway arasında olan ulaşım polisi alt istasyonuna sessizce gitti. Riggins, Ricky kapıdan geçerek dedektif bürosuna yürüdüğünde ayağa kalktı. İlk tanıştıklarından çok daha az bitkin görünüyordu. Yine de kıyafetleri pek değişmemişti. Zıt spora ayakkabıların üzerine moda olan siyah bol bir pantolon, soluk mavi rengi olan düğmeli bir erkek gömleği giymişti. Ve boynuna da gevşekçe taktığı kırmızı bir kravat vardı. Kravat küçük tabancasını göğsünün soluna doğru süzdüren, giymiş olduğu kahverengi deri donanımın üzerine düşmüştü. Ricky bunun çok ilginç bir görüntü olduğunu düşündü. Dedektif erkek kıyafetlerini bayansı bir çizgiyle kombine ediyordu. Görünüşünün erkeksiliğiyle çelişmesi için parfüm sıkıyor ve makyaj yapıyordu. Saçları ruhsuz dalgalarla omuzlarına düşüyordu. Ama spor ayakkabıları acillik ve hızlılık ifade ediyordu. Dedektif Ricky ile sertçe tokalaştı. Doktor, sizi gördüğüme sevindim ama itiraf etmeliyim ki bu biraz beklenmedik oldu. Ricky'nin görünüşünü hemen değerlendirmiş gibiydi. Bir terzi gibi zor durumda şık ve modern bir takımın içine girmek isteyen bir adamı baştan sona inceliyordu. Kabul ettiğiniz için teşekkür ederim diye başladı Ricky ama kadın sözünü kesti. Kötü görünüyorsun doktor. Belki de Bay Zimmerman'ın trenle karşılaşmasını biraz fazla üzerine alınıyorsun. Başını olumsuz yönde salladı, biraz gülümsedi. Pek uyumadım diye itiraf etti Ricky. Hadi ya diye karşılık verdi Riggins, kolunu sallayarak. Daha önce bahsetmiş olduğu sorgu alanı olan odayı işaret etti. Sorgu odası sevimsiz ve acımasızdı. Herhangi bir süslemeden yoksun dar bir alan. Ortasında bir metal masa ve üç katlanır sandalye vardı. Tepedeki floresan aydınlatma odayı göz alıcı bir ışıkla dolduruyordu. Masanın yüzeyinde bir muşamba vardı. Tırnak izleriyle ve mürekkep lekeleriyle bozulmuştu. Kendi muayenehanesini, özellikle de koltuğunu düşündü ve her an bir parçanın hastaların bakış açısından itiraflarda bulunma sürecinde ne tür bir etki oluşturduğunu düşündü. Ay manzarası kadar faydasız bu odanın, açıklama yapmak için korkunç bir yer olduğunu düşündü. Ama ardından özellikle bu odada açığa çıkan açıklamaların zaten baştan berbat olduğunu anladı. Riggins, Ricky'nin odayı nasıl incelediğini fark etmiş olmalıydı ki, şehrin bu yılki dekorasyon bütçesi çok düşük. Duvardaki tüm Picasso'lardan ve Rochebobois mobilyalarından vazgeçmek zorunda kaldık diye konuştu. Çelik sandalyelerden birine işaret etti. Bir sandalye çekin doktor. Bana sizi rahatsız eden şeyi anlatın. Dedektif Riggins gülmesini bastırdı. Bu aşağı yukarı sizin söyleyeceğiniz bir şey değil mi? Aşağı yukarı diye cevap verdi Ricky. Bu kadar eğlenceli bulduğunuz şeyin ne olduğunu bilmesem de. Riggins başını salladı. Hepsi olmasa da sesinde sivri espri anlayışının bir kısmını kaybetmişti. Özür dilerim dedi dedektif. Sadece rol değişimi Doktor Starks. Burada sizin gibi şehrin yukarı kısmından gelen önemli insanları pek ağırlamıyoruz. Ulaşım polisi gayet rutin ve çirkin suçlarla ilgilenir. Çoğunlukla gasp, çete işleri, kavgalara karışıp öldürülen evsizler. Sizi bu kadar rahatsız eden nedir ve size son derece ciddi alacağıma söz veriyorum. Beni görmek sizi eğlendiriyor. Stres altında olmaktan, evet itiraf etmeliyim ki öyle. Psikiyatri umurunuzda değil. Hayır, klinik olarak depresyonda ve şizofren olan ve şehirdeki her akıl hastanesine girip çıkan bir kardeşim vardı. Doktorlar hayatıyla boş boş çene çaldılar. Zerre kadar bile yardım etmediler. Bu deneyim beni biraz ön yargılı yaptı. Ama konuyu burada kapatalım. Ricky durdu ve ardından konuştu. Benim eşim birkaç yıl önce yumurtalık kanserinden öldü. Ama ben eşime yardım edemeyen onkologlardan nefret etmedim. Ben hastalıktan nefret ettim. Riggins yine başını salladı. Dokunaklı dedi. Ricky nereden başlayacağından emin değildi ama Zimmerman'ın en iyi yer olduğuna karar verdi. İntihar mektubunu okudum dedi Ricky. Açık olmak gerekirse pek hastamın tarzına benzemiyordu. Bana nerede bulduğunuzu söyleyip söylemeyeceğinizi merak ettim. Riggins omuzlarını hafifçe silkti. Tabii ki, kendi dairesinde. Yatağındaki yastığın üzerinde bulundu. Güzel ve muntazam katlanmış, göze çarpmaması imkansızdı. Onu kim buldu? Aslında ben buldum. Görgü şahitleriyle ilgilendikten ve sizinle konuştuktan sonra, evrak işlerini de bitirdikten sonra ertesi gün Zimmerman'ın dairesine gittim ve odasına girer girmez fark ettim. Zimmerman'ın annesi bir engelli. İlk telefon görüşmesinin ardından kendini kaybetmişti. Onu birkaç geceliğine hastaneye götürmeleri için sağlık görevlilerini göndermek zorunda kaldım. Anladığım kadarıyla yarın ya da öbür gün Rockland County'de bir bakım evine götürülecek. Erkek kardeşi bu işlerle ilgileniyor. Kaliforniya'dan telefonla. Gördüğüm kadarıyla olanlar karşısında kendini pek kaybetmemiş. Biraz sütü bozuklardan, özellikle de annesi konusunda. Şunu doğru mu anladım dedi Ricky, annesi hastaneye kaldırılıyor ve sen ertesi gün notu buluyorsun. Doğru. Yani o notun odaya ne zaman konulduğuna dair hiçbir fikrin yok değil mi? Daire uzunca bir süre boş kaldı. Dedektif Riggins bitkin bir halde gülümsedi. Zimmerman'ın o notu saat 3'ten sonra bir zamanda koymadığını biliyorum. Çünkü saat 3 treni yavaşlamadan önce yakaladı ki bu da zaten kötü bir fikirdi. Mektubu oraya başka birisi koymuş olabilir. Elbette. Tabii eğer etrafında komplolar gören bir tipseniz. Soruşturmalara yeşil tepecik yaklaşımı. Doktor, adam mutsuzdu ve trenin önüne atladı. Bunlar olur. O not diye başladı Ricky. Daktilo ile yazılmıştı değil mi? Ve daktilo ile yazılmış ismin haricinde imzalanmamıştı. Evet, bu konuda haklısınız. Bir bilgisayarda yazılmıştı sanırım. Yine evet, doktor, bir dedektif gibi konuşmaya başladınız. Ricky bir süreliğine düşündü. Daktiloların kağıttaki her bir tuş basışının farklı olduğunu ve ayırt edilebildiğini ve buna göre geriye takip edilebildiklerini bir yerlerde duymuş olduğumu hatırlıyorum. Aynı şey bir bilgisayar yazıcısı için de geçerli mi? Riggins kafasını salladı, hayır. Ricky durdu, bilgisayarlar konusunda pek bir şey bilmem dedi. Mesleğimde gerçekten de pek eksikliğini hissetmedim. Sorusundan ötürü biraz rahatsız olmuş gibi görünen karşısındaki dedektife baktı. Ama üzerlerinde yazılan her şeyin bir kopyasını içerlerinde saklamıyorlar mıydı? Bu konuda da haklısınız. Genelde sabit sürücülerinde ve bununla ne demek istediğinizi anlıyorum. Hayır, emin olmak için Zimmerman'ın bu notu yatak odasında tuttuğu bilgisayarında yazıp yazmadığını kontrol etmedim. İş yerindeki bilgisayarını da kontrol etmedim. Bir adam bir trenin önüne atlıyor ve ben yastığın üzerinde bir intihar mektubu buluyorum. Bu senaryo daha fazla araştırma yapmam için beni caydırıyor. İş yerindeki o bilgisayar, bir sürü insan o bilgisayara ulaşabilir değil mi? Dosyalarını koruyabilmek için bir şifresinin olduğunu tahmin ediyorum ama cevabı kısaca evet. Ricky başını salladı ve bir süre sessizce oturdu. Riggins devam etmeden önce oturmakta olduğu yerde biraz ileri geri kaydı. Ölümünü çevreleyen ve konuşmak istediğin bir takım koşulların olduğundan bahsetmiştin. Nedir onlar? Ricky cevap vermeden önce derin bir nefes aldı. Eski bir hastamın bir akrabası beni ve ailemi özellikle belirtilmemiş olan bir kötülükle tehdit etti. Bu amaçla hayatımı dağıtmak için adımlar attılar. Bu adımlara meslek itibarıma yapılmış asılsız suçlamalar, finansal durumuma elektronik saldırılar, evime zorla girmeler, özel hayatıma ihlaller ve hayatıma kıymam önerisi dahil, Bay Zimmerman'ın ölümünün bir haftadır maruz kaldığım bu taciz sisteminin bir parçası olduğuna inanmam için nedenlerim var. İntihar olduğuna inanmıyorum.